Sorularla Sözler programının değerli takipçileri, bugünkü dersimizde 27. Söz İçtihat Risalesi'nin zeyline başlayacağız inşallah. Ahmet abi hoş geldiniz.
Hoş bulduk Adem kardeşim.
İlk sorumuz şöyle. Ya Resulallah nasıl olur ki Ashab-ı Kehf'in köpeği senin ashabınla beraber cennete girsin?
Evet.
O cennette ben cehennemde reva mıdır bu? O Kehf ashabının köpeği ben senin ashabının ilahir.
Hmm.
Bu cümleleri açar mısınız? Mevlana Camii hakkında bilgi verir misiniz?
Evet, Mevlana Camii ve Molla Camii. İki şekilde, iki ünvanla da anılan bir zat. İranlı, edebiyatçı, şair, dini ilimlerin hemen hemen hepsinde eğitim almış. Ama onu yeterli görmeyip aynı zamanda fen ilimlerinde de mesela çok farklı riyaziyat, astronomi bilimlerinde de bilgi sahibi olan bir zat.
Evet.
Bir açıdan çift kanatlı bir kuş gibi maşallah. Hem din ilimleri hem fen ilimlerini tahsil etmiş. Çok büyük bir alim. Ve Molla Camii, Mevlana Camii diye de meşhur. Bunun ben önemli bir kısmını hatırlatmak istiyorum. Neden sahabe efendilerimizle ilgili bu kadar böyle bir övgüsü var? Evet. Bunun altyapısı, bunun arka tarafı, arka planında yaşadığı coğrafyanın ve yaşadığı çevrenin insanların sahabe efendilerimizle ilgili yanlış düşünceleri. Yani Şii ortamda yaşadığı için İran'da ve o gün insanları da sahabe efendilerimize hem gerekli saygıyı göstermiyorlar hem de sahabe efendilerimiz hakkında dedikodu yapıyorlar, olumsuz konuşmada bulunuyorlar.
Evet.
Yani ehli sünnete, İslam'a, Kur'an'a uymayan tarzlarda konuşmalar olduğu için bu ifadeleriyle sahabe efendilerimizin yerini göstermek istiyor. Ve tabiri caizse toplumda sahabelerin doğru algılanmasını sağlayacak şekilde konuşuyor.
Evet.
Yani rastgele bir sahabe sevgisi değil. Burada bir mesaj da var yani. Mevlana Camii aynı zamanda bulunduğu çevredeki insanlara bir mesaj veriyor.
Hmm.
Nasıl ki Ashab-ı Kehf'in köpeği onlarla beraberdi. Allah o köpeği de onlarla beraber cennetine alacak. Evet. Ya Resul, Ya Rabbi veya buradaki şeyi itibariyle doğrudan peygamberimize hitap ederek Ya Resulallah senin ashabın seninle beraber cennetine girecek. Ben de senin ashabının köpeği olarak ben dışarıda kalsam reva olur mu? Ashab-ı Kehf'in yani yedi uyurların tabiri caizse köpekleri dışarıda kalmamış cennete gitmişse ben nasıl dışarıda kalayım cennete gitmeyeyim? Ben de cennetine ashabınla beraber al diye peygamberimize bir yakarış.
Evet.
Tabiri caizse şefaate ulaşma.
Talebi.
Evet, arzusu, isteği. Şimdi dolayısıyla bunun arka planında böyle sosyolojik ve hakikaten itikadi anlamda bir yanlış anlayışın bulunduğu ortamda bunu bu ifadelerle hatta Şah İsmail bu Molla Camii'nin sahabe efendilerimizle ilgili güzel övgüleri İslam'a, Kur'an'a, sünnete uygun açıklamalarına o kadar rahatsız olmuş ki cami kelimesinin başındaki C'yi silmiş oradaki noktayı. Hami okunsun, ham adam, olgunlaşmamış adam şeklinde algılansın diye. Bu kadar rahatsız olmuş. Çünkü Şah İsmail malumunuz Şii olduğu için Şia anlayışına göre sahabeler gerekli hürmeti ve saygıyı göstermeyen birisi. Şimdi bu bir açıklamadan sonra gelelim buradaki beyte. Beyti aynı okumak istiyorum. Ya Resulallah çiğ baş et. Seki ashab-ı kef, dahili cennet şevem der zümre-i ashab-ı tu, o revet der cennet men der cehennem key revest, o seki ashab-ı kef, ben seki ashab-ı tu. Yani ya Resulallah duydum ki ashab-ı kefin köpeği cennete girecekmiş. O cennete girerken benim cehenneme girmem reva mıdır? O ashab-ı kefin köpeği ise ben de senin ashabının köpeğiyim diyerek böyle çok güzel bir ifade. Tabi bu ifade ettiğim gibi sahabe efendilerimizin Müslümanlar nezdindeki konumunu, durumunu, Kur'an'da, hadislerde geçen o yüksek seviyelerini toplum tarafından algılanmasını sağlamak için söylenmiş son derece önemli bir ifade. Söylendiği yer itibariyle Şii kültürün hakim olduğu yerde söylenmesi bunun önemini, kıymetini yoksa sadece bir sahabe sevgisini ifade etmek değil, aynı zamanda arka planında toplumun o yanlış anlayışını düzeltmeye yönelik bir mesaj.
Sahabeleri bir müdafaa.
Evet, sahabelerimizi gerekli yerlerini göstermek anlamında bir müdafaa olarak algılamak lazım.
Evet, Allah razı olsun.
Allah rahmet eylesin.
Amin.
Ve bizim de sahabelerimizle ilgili bu hassasiyeti yaşamamızı Cenab-ı Hak nasip etsin. Çünkü sahabe efendilerimizle ilgili ileri geri konuşanlar kesinlikle bir işarettir. Bir zehir olduğu manasına gelir. Hani doktorlar bir insanların bedenindeki duruma göre sende şu hastalık var derler ya.
Evet.
Eğer bir insanda sahabelere hakaret, sahabelerimizi dışlama, onları tabiri caizse Peygamber Aleyhisselam'dan sonra uygulamaların da bize örnek olduğu konusunda onu reddetme gibi bir durum varsa onda bir hastalık olduğu anlamına gelir. Hemen biz doktor olarak diyeceğiz ki, yani dini doktor olarak,
evet,
bir Müslüman olarak diyeceğiz ki kardeşim sende sahabe düşmanlığı var. Dolayısıyla Kur'an ayetlerine, hadislere, Ehl-i Sünnet inancına aykırı rahatsızlıklar var diye hüküm koyacağız. Ve ondan gelecek bu bulaşıcı hastalıkların gelmemesi için de gerekli tedbirimizi mutlaka alacağız ve almalıyız.
Evet. Evet,
bir ölçü yani.
Evet, Allah razı olsun.
Gösterge. Amin.
Sorumuz şöyle. Sahabeler bahsine serlevha edilen Fetih Suresi 29. ayetine ve devamını tefsir edebilir misiniz?
Evet. Burada her dersin başında Üstad Bediüzzaman Hazretleri ya ayetlerden ya hadislerden bazı ifadeler koyuyor. Bu ne demektir? Tabiri caizse bu ayet başta olmak üzere buna benzer ayetlerin ve hadislerin bir tefsirini yapacağım, bir açıklamasını yapacağım anlamına evet geliyor. Burada sahabe efendilerimiz hakkında bir tefsir yapılacağı için onun başına Fetih Suresinin son sayfası 29. ayeti konmuş. Tam yarım sayfadır. Ve burada Cenab-ı Hak önce Muhammedur Resulullah, kısaca mealini verelim. Muhammed Allah'ın Resuludur, elçisidir, peygamberidir. وَالَّذِينَ مَعَهُ onunla beraber olanlar bir yerden başlar. Ayetin sonuna kadar tam yarım sayfa sahabelerin özelliklerini anlatır. Sahabeler Allah met ediyor, övüyor. Onunla beraber olanlar, yani sahabeler eşidde velel küffar, kafirlere karşı şiddetlidir. Onu şimdi biraz sonra açıklayacağım. Şiddetli olmalar ne demek anlamı, ne anlamına geldiğini. Ruhama beynehum, kendi aralarında son derece şefkatli, merhametli, halimdirler. Tarahum rukkan, succeden, onları çok çok rükuda, çok çok secdede görürsün. Yani çok namaz kılarlar anlamında. Yebtegûne fadlen min Allah ve rıdvâna. Bir de o sahabeler dertleri, tasarlar, bütün arzular, istekleri Allah'ın rızasını elde etmek ve Allah'ın şeyine uymak. Yebtegûne fadlen min Allah ve rıdvâna. Allah'ın fadlını ve rızasını isterler. O başka bir dertleri yok.
Marziyat-ı ilahi nedir?
Marziyat-ı ilahiyedir. Nasıl evet da yaşarsam Allah benden razı olur. Ben ne konuşursam Allah, dine nasıl hizmet edersem Allah ben. Dertleri bu. Sonra meseluhum fit-Tevrah. Onların misalleri Tevrat'ta böyledir işte. Zalike meseluhum fit-Tevrah, değil mi?
Evet.
Yanlış okumayalım ayeti. Fadlen minel verdvana, zalike meseluhum fit-Tevrah. İşte bunların misalleri Tevrat'ta böyledir. Ve meseluhum fil-İncil. Bak, Allah Kur'an'da onları övdü böylece. Daha başka ayetlerde de övüyor. Bir de Allah Tevrat'ta ve İncil'de de onları övmüş, methetmiş, vasıflarını söylemiş. Peki İncil'deki vasıflar nedir? Kezer'in, bir ziraat, bir ekin gibidir. Kezer'in ahraca şat'ahu, filizini çıkardı o ekin, tohum, ziraat. Fe'azerahu, kuvvetlendi. Fe'steğleza, kalınlaştı. Bak şimdi filiz çıkınca zayıf oluyor değil mi? Sonra kuvvetlendi, yetmedi, bir de kalınlaştı. Gücünü anlatıyor. Hmm. Sonra festeva ala suqi. Sonra diyor o dimdik sağlamca durdu. Yani böyle eğilmeden, bükülmeden dimdik durdu.
Evet.
Ne yapar bu diyor? Festeğraza festeva ala suqihi yu'cibuzzurra. Bu durum ziraatçıların, çiftçilerin çok hoşuna gider. Yani Ziraatın burada tabii çok manalar var. Önce bunlar da tabii kısa kısa böyle küçük küçük Müslüman oldular birer birer ikişer ikişer. Sonra büyüdüler, geliştiler, kalınlaştılar, güçlendiler. Elhamdülillah maddi manevi hakim oldular. Bir de demek ki ziraatların hoşuna gider. Yani Allahu Teala bu sahabelerin bu halinden razı. Değil mi? Bak. Çünkü eken Allah. Bu sahabeleri eken Allah, güçlendiren Allah. Ama bunları ekilmeyi isteyenler de sahabiler. Niçin böyle yapıyor Cenab-ı Hak? لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ Kafirler bundan rahatsız olsunlar ve memnun olmasınlar diye. Onları gayızlar, öfkelerini artıracak şekilde bir inkişaf söz konusu. Sonra Cenab-ı Hak devam ediyor. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَاَجْرًا عَظِيمًا İşte Allah iman edenleri, salih amel işleyenleri vaat ediyor. Kendi katından bir fazlını, rahmetini, affını, gufranını onlara Allah vaat ediyor. Şimdi hem Kur'an-ı Kerim'de hem Tevrat ve İncil'de methedilmiş, övülmüş ashab Allah'ın razı olduğu kullar olarak geçiyor ve tamamı ehli cennettir. Buradaki kafirlere karşı sert olmalarıyla kendi aralarındaki merhametli olmaları konusunu birer cümleyle ifade etmek istiyorum müsaade edersen.
Evet, buyurun.
Hani kafirlere karşı şiddetli olmak daha çok önüne gelen kafiri öldürür, yeryüzüne kafir barındırmaz gibi bir algı var. Zaman zaman ben de bunu değişik yerlerde rastlıyorum bu şekilde açıklayanları. Müsaade edersen tefsirlerde yapılmış açıklamaları özetlemek istiyorum. Bir, onların kafirlere haşin ve katı davranmaları manasına gelmez ya. Çünkü bir Müslüman kafir de olsa eğer harp halinde değilseniz ona halim davranmak zorunda. Çünkü Allahu Teala Hazreti Musa Aleyhisselam'ı Firavun'a gönderirken nasıl konuş diyor?
Kavlen
Kavlen leyyina. Bak Musa Aleyhisselam bir peygamber. Firavun belli. Peki Allah peygamberini Hazreti Musa'nın dolayısıyla Yahudiliğin, Tevrat'ın en büyük düşmanı olan, Allah'ın en büyük düşmanı olan bir Firavun'a gönderirken ne şiddetli davran demiyor? Demek ki şiddetli davranmak burada kesinlikle bu anlamda değil. O savaş halindedir. Neymiş o zaman? Prensiplerinin kesinliği. Demek ki İslam dininin prensipleri kesin. Sahabeler prensiplerine böyle bağlılar. Prensipler hakkında hiçbir taviz vermezler. Kesin. İki, dürüst ve düzenli hayatları. Sahabeleri Allah övüyor. Yani onlar işte böyle prensiplerinde sabittirler. Dürüst ve düzenli hayatları vardır. Onun için kafirlere kolay kolay baş eğmezler. Bu demek yani. Kafirlere karşı boyun eğmezler anlamında. İki, korku vererek sindirilmemeleri yani dolayısıyla kafirler onlara korku verip sindiremezler. Bir de bu var. Ayrıca onları menfaat ve şehvetlerle satın alamazlar. Düşmanlar, kafirler ne yaparsa yapsınlar bu sahabeleri elde edemezler. Onları istedikleri yöne yönlendiremezler. Bunlar öyle kolay kolay yutulacak lokmalar değillerdir manasına geliyor. Dolayısıyla bir Müslüman bugün sahabelerin bu özelliklerini alarak kendi de sahabe olamaz ama sahabe gibi olabilir. Onun için asr-ı saadet zamanımızda bir asr-ı saadet Müslümanı diye üstadımızla ilgili kitaplar yazılmış ifadeler var.
Yani şimdi vellezine ma'hu sahabelere raci olduğu gibi her asırda onun da
Her Müslüman
numuneleri var.
peygamberimizin yanındaymış gibi İslameti yaşayarak onun yanında olanlar gibi olabilir. Ama tabii yine sahabe olamaz. Fakat onlar gibi olabilir. Hani peygamber buyurmuş ya ümmetimin alimleri İsrail olan peygamberleri gibidir. Bak peygamber olamıyor ama peygamber gibi olabilir. Demek ki sahabe olamıyor çünkü sahabe peygamberimiz görendir. Mümin olarak peygamberimiz görendir. Biz de mümin olarak peygamberimizi göremediğimiz için dolayısıyla sahabe olamayız ama sahabe gibi olabiliriz. Şu ikinci konuyu da müsaade ederseniz arz etmek istiyorum. Birbirlerine karşı son derece şefkatli ve merhametlidirler, hassastırlar. Öyle ki îsar hasleti onların bir şiarı olmuş. Ne demek? وَيُؤْثِرُونَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ Allahu Ekber. Yani kendileri çok muhtaç da olsalar yine diğer kardeşlerini tercih ederler. İhsar hasreti. Var mı böyle bir şey? Yani ben muhtacım. Bana lazım. Ama ben kendimi tercih etmiyorum. Seni tercih ediyorum. Dolayısıyla Müslümanların, sahabelerin buradaki özelliklerini bir Müslüman kendisi de hayatına tatbik edebilir. Soruyu şimdi bir de okur musunuz lütfen? Evet. Aynı soruyu.
Sahabeler bahsinde serlevha edilen
evet, bu ayet yani.
29. ayet.
Levha başı yani.
Edebilir misiniz?
Evet, bunu kısaca açıklayabilir misiniz? Hı hı. Bunu sahabelerin özelliklerini anlatmak için indirilmiş bir ayettir. Sahabelerin Allah katındaki makamını sadece Kur'an'da değil, Tevrat'ta, İncil'de ve diğer suhuflarda da açıklandığı manasını ben şahsen anlıyorum. Ya çünkü Tevrat ve İncil'de açıklanan bir sahabelerin ta diğer kitaplarda da açıklandığını tahmin ediyorum. Bu kadar Allah katında değerli olan bu sahabelere aman dikkat edin, dedikodu yapmayın. Allah katındaki bu kadar değerli olan zatlar hakkında sadece onların şefaatini dileyin, onlara uymayı kendinize örnek alın anlıyoruz. Bir de evet. Allah bu özellikleri bize aktarmak suretiyle ümmeti Muhammed'e kıyamete kadar siz de bu özellikleri hayatınıza tatbik ederek sahabeler gibi olmaya çalışınız diye bir özellik ve Müslümanlarda bulunması gereken vasıfları da ortaya koymuş oluyor.
Sorumuz şöyle. Bidaların revacı hengamında ehli iman ve takvadan bir kısım süleha, sahabe derecesine veya daha ziyade eftal olabilir. Bu husustaki hadisler hangileridir? Konuyla ilgili örnek verir misiniz?
Evet. Buradaki ifadelere müsaade ederseniz dikkat çekmek istiyorum. Evet. Hani biz de sahabeler gibiyiz, onlar gibi, hatta onları geçebiliriz şeklinde zaman zaman bazı şeyler, rivayetleri de bunlar var şeklinde bazı yazılar veya söylemler duyuyoruz. Ehli iman ve takvadan bir kısım süleha. Bir defa imanı kamil olacak ehli iman. Sonra takva sahibi olacak. Dinin bütün kurallarına her konuda azami gayret gösterecek, uyacak. Hani şirkten takva, günahların tamamından takva, mekruhlar dahil. Bir de masivadan takva. Yani dünyayı ve ahireti, hem dünya hem ahireti, her şeyi kalbinden atmak, terk etmek anlamında. Takvanın bütün mertebelerinde ulaşmış, bir de salih, sülehadan. Yani salih kullar, günahkar kullar değil, salih kullar. Âmenu ve amru salih. Bunlardan bir kısmı ifadesi önemli. Şimdi bununla ilgili 11. lemada üstadımızın sünneti seniye anlatırken aldığı bir hadis-i şerif var. Men temesseke bi sünneti inde fesadi ümmeti felehu ecru mi'ati şehit. Biri bu. Yani kim ümmetimin fesada gittiği, bozulduğu. Fesat bozulmak demek. Evet. Mesela diyelim yağın bozulması gibi. Artık kullanılmaz hale gelir. Böyle bir dönemde. Veya diyelim bütün suların zehirlenmesi gibi. Bütün havanın zehirlenmesi gibi. Artık bozulmuş yani. Az gelse yine neyse. Gelen de bozuk. Böyle bir dönemde kim benim sünnetime temessük eder, uyarsa, benim hayatımı kendine hayat edinirse, örnek alırsa, 100 şehidin sevabını kazanabilir. Değil mi? Bu bir hadis, belki burada geçene bir örnek olabilir. Bir başka hadis, mesela, sizden sonra gelen ve sizin gibi dinle sarılan kimsenin kazandığı sevap demiş Peygamberimiz, sizden aynı ameli işleyen 50 kişinin sevabını kazanır. Yani 50 kişinin sevabını kazandığına göre, ha demek ki, ahir zamanda gelecek bazı kimseler sahabelerden üstün olabilir.
Derecesi de 50'ye
algısına sebebiyet vermiş. Ha, böyle bir algı sebebiyet vermiş olabilir. Evet. Yine bir başka hadis-i şerifi okuyayım. Tirmizi'de geçen. Siz öyle bir zamanda bulunuyorsunuz ki eğer sizden bir kimse dinin emirlerinden onda birini terk etse helak olur. Ama öyle bir zaman gelecek ki bir kimse dinin emirlerinden onda birini yaparsa kurtulur. Önce bunu yanlış anlaşılmasın diye bir açıklama yapayım. Bu şu demek değil. Yani diyelim 10 tane farz var. Birini yaparsan kurtulursun. 10 haram var. Birini terk edersen kurtulursun değil. Yani şeriatın tamamını bir araya getirdiğimizde bunun 10'da biri farzlar ve haramlardır.
Evet.
Dolayısıyla siz dinin 10'da biri olan farzları ve haramları terk ederseniz, farzları yapar haramları terk ederseniz kurtulursunuz demek istiyor Peygamberi Aleyhisselam. Üstadımız da bir yerde feraizi işte yerine yani getiren kebairi terk eden kurtulur diyor değil mi? Evet, bu tür hadislere istinad ediyor. Hatta bir ayette اِنْ تَجْتَنِبُ كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ Yani yasaklandığınız haramları terk ederseniz nukaffir ankum seyyiatikum. Sizin diğer günahlarınızı silerim diyor Allahu Teala. Örterim, yok ederim diyor. Doğrudan ayette var yani bununla ilgili. Dolayısıyla bu birbirine zıt değil. Sahabelerin bir şeyi terk etmesinin tehlikesi şu. Sahabelerin sünnette olsa bir şeyi terk etmesi kıyamete kadar terk edileceği anlamına geliyor. Çünkü ya anlatarak ya yaşayarak mutlaka aktarmaları lazım. Ya anlatmadılar ya yaşamadılar. O zaman o sünnet tamamen terk edilmiş oluyor değil mi?
Evet.
Öyle bir tehlike. Onun için sahabeler Kur'an-ı Kerim'in yazılmasından, okunmasından, ezberlenmesinden sonra en ziyade hadislerin yazılmasına, ezberlenmesine, yaşanmasına ehemmiyet vermişler. Niye? Çünkü dindir hadis değil mi? Ha. Peki bir hadiste okuyalım bunları. Ümmetim evvelimi son mu daha hayırlıdır? Kesin bilinmeyen bir yağmur gibidir. Hani yağmur yağdı. Evveli de hayır, sonu da hayır. Evet. Burada ikisini de aslında hayra katıyor. Yani ümmetimin evveli de hayır, sonu da hayır. Mesela bir tane de okuyayım. Siz benim ashabımsınız, arkadaşlarımsınız. Benim kardeşlerim de beni görmedikleri halde bana inananlardır. Yani siz beni gördünüz, inandınız. Arkadaşlarım. Beni görmediği halde inananlar gelecek. Onlar ise diyor, benim arkadaşlarım değil, daha ilerisini söylüyor, kardeşlerimdir. Daha böyle bir yakınlık şeyi veriyor. Mutlaka ben Rabbimden sizinle ve beni görmeden iman edenlerle gözlerimi aydınlatmasını istiyorum. Göz aydınlığım olsun diye yine bir peygamberin hadis-i şerifi var. Bütün bu hadisleri dikkate aldığımızda ahir zamanda gelecek bazı ehli iman, ehli takva, sülahadan yani dini dört dörtlük yaşayan imanı kamil insanlardan bir kısmının sahabeler gibi veya sahabelerden daha faziletli olacağı da rivayet var. Ama bu rivayetlerin tamamı cüz'i fazilet hakkındadır. Çünkü tabii bunun ileride açıklamaları gelecek, belki sorular da gelecek, orada bazı örnekleri verebiliriz. Ama bu insanların, bu müminlerin de ibadetleri sahabelere yazılıyor. Değil mi? Ya mesela diyelim ki Bediüzzaman Hazretleri. Bediüzzaman Hazretlerinin Bediüzzaman olması yine sahabeler vesile olmuş. İlk saf onlar, Kur'an'ı bize onlar aktarmışlar. Dinin ayakta kalmasını onlar sağlamışlar. Öyleyse bunların sevapları da onlara gidiyor. İmam Rabbani'nin sevapları da gidiyor. İmam-ı Azam'ın sevapları da gidiyor. Evet, İmam-ı Gazali Hazretleri bazı ilimler konusunda mesela bir sahabeden daha çok hadis bilebilir. Bir sahabeye bakıyorsun kaç hadis biliyor? 10 hadis biliyor. Peygamberimiz 10 hadis duymuş. Ama İmam Gazali, Buhari Hazretleri 100 binden fazla hadis biliyor. Bu konuda diyelim Buhari Hazretleri, sahabeleri bazılarını bu konuda geçebilir. Geçti mi? Bu konuda olabilir daha fazla. Evet. Ama bütün fazilette sahabeler geçtiği anlamına gelmez. Dolayısıyla cüz'i fazilet hakkında diyor üstadımız. Evet, ahir zamanda gelecek bazı insanların sahabelerden daha faziletli veya onlar gibi olacağı ile ilgili rivayetler var. Ama bu bütün konularda değil, özel bazı konulardadır veya maharetlerdedir, algıdadır. Ama o cüz'i fazilet külli faziletli olan sahabeleri geçeceği anlamına gelmez. Bu Buhari meselesi bir örnek olabilir. Hatta ben bazen kendi kendime derdim. Yani şu Muhammed Abdussamed'i Allah Kur'an okusun diye yaratmış. Maşallah. O da hakkını vermiş Allah için. Allah rahmet eylesin. Şimdi sahabe efendilerimizden Abdussamed gibi Kur'an-ı Kerim okuyan kaç kişi vardı? Bilmiyoruz değil mi? Evet. Elbette ondan çok okuyanlar vardı ama onun gibi okuyamayan çok insan vardı. Şimdi bu konuda faziletli olması Abdussamed'in ahir zamanda Kur'an'a sırt çevrildiği bir dönemde hakikaten böyle Kur'an-ı Kerim okuması onun için büyük bir fazilet. Belki birçok sahabe o konuda geçmiştir. Ama Kur'an-ı Kerim okuma faziletinde üstündür. Hmm. Diğer konularda toplamda el aldığımızda elbette sahabeye geçemez. Çok güzel bir ifade. Gerçekten hadisler sahihtir, doğrudur. Hadislerin manası böyledir. Bunu anlamakta fayda var.
Enbiya'dan sonra nev-i beşerin en eftali sahabe olduğu ehl-i sünnet vel cemaatin icma deniliyor.
Evet.
Burayı açıp diğer mezheplerdeki farklı kanaatlerden örnek verir misiniz?
Abi ehl-i sünnet vel cemaatin icmağı demek elbette ayetlerden ve hadislerden çıkarılan hükme göre. Yani bütün ehl-i sünnet vel cemaat alimleri, müştehitleri, ümmeti Muhammed ittifak etmiş ki
Evet.
peygamberlerden sonra insanlığın en faziletlisi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabıdır. Bununla ilgili birkaç ayet, birkaç da hadisi okumak istiyorum müsaade edersen. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnas ayetinde siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Ayet net. Hayra ümme. En hayırlı ümmet tabiri. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Âl-i İmran 110. ayet. Mesela bir başka ayet. İman ve amelde öne geçenler ise öne geçenler. Yani insanlı ümmeti Muhammed'in ilk önde olanları kim? Sahabeler. Evet. İşte ahirette de öne geçenlerdir. İşte onlar Allah nezdinde yakınlığa erdirilmiş kimselerdir. Yani Allah'a yakınlığı Allah tarafından ulaştırılmış insanlar. Bununla ilgili birkaç hadis-i şerif okuyayım. Bir tanesi şöyle. Benim içinde bulunduğum asrın insanları ashabımdır. Kim? İnsanların en hayırlıları kimdir diye sorulduğunda verilen cevap bu. Yani insanların en hayırlıları kimdir? Benim içinde bulunduğum asır demekle yani diğer peygamberlerden de üstün anlamına gelmez o. Yani peygamberler zaten malum. Peygamberlerden sonra insanların en hayırlısı. Bak demek ki ümmeti Muhammed'in peygamberlerden sonra insanlığın en hayırlısı sahabelerdir ifadesi hem ayete dayanıyor hem hadise dayanıyor.
Evet.
Sonra o, kim hayırlıdır? Ondan sonra gelenler. Tabi'in. Sonra ondan sonra gelenler etbe-i tabi'in. Yani sahabeler bugün bize hadisleri nakleden, hadisleri yazan, aynı zamanda içtihat eden, içtihatlarla amel ettiğimiz insanlar ilk üç asır insanları. Bunlar da Peygamber Aleyhisselam'ın hadisle sabittir. Yine bir hadis de okuyayım. Ashabıma dil uzatmayın. Sizden biriniz Uhud dağı kadar altın tasadduk etseniz yine de onlardan birinin bir müt yani bir avuç harcamasına sevapça ulaşamazsınız. Yani sahabe efendilerimizin harcadığı bir avuç hurma mesela sadakası onların dışındaki ümmetten birisinin Uhud dağı kadar altını olsun tasadduk etse ona yetişemiyor. Dolayısıyla erşet ve cemaatin anlayışı ayetlere ve hadislere dayanıyor. Ümmeti Muhammed'in Peygamber Aleyhisselam'ın ashabının diğer bütün sahabeler şeylerde, peygamberler sahabelerinden de insanlıktan da daha faziletli olduğu anlaşılıyor.
Evet.
Peki sahabe efendilerimizle ilgili bir soru daha var. Sorun bir şıkkı daha var. Diğer insanların, diğer batıl fırkaların anlayışları burada daha çok Şia, Mutezile, Hariciler bir kısmı sahabe efendilerimize kafir demişler. Tekfir etmiştir Allah muhafaza. Yani Allahu Teala'nın Kur'an'da övdüğü, peygamberimizin ashabının hadislerinde övdüğü bu insanları ne yazık ki yani üzülerek ifade edelim ve kendilerine Müslüman diyen bu insanlar hani Müslüman olmayanların da böyle bir şey söyleme hakları yok ama hadi Müslüman olmayanlar bu işi bilmiyorlar. Müslüman da değiller. Zaten Allah'ı kabul etmiyorlar. Zaten peygamberi kabul etmiyorlar. Ama kendisine Müslüman dediği halde hatta ve hatta namaz kıldığı halde sahabe efendilerimize böyle dedikodu yapan bazı Şiiler, Mutezile, Hariciler Allah korusun sahabe efendilerimizi tekfir etmişler, kafir demişler. Onlara çok büyük iftiralarda bulunmuşlar. O tür kötü şeyleri söylemeye gerek görmüyoruz ama ne yazık ki Ehl-i Sünnet dışındaki bazı batıl fırkalar sahabe efendilerimiz hakkında çok dedikodu, Hazreti Ayşe annemiz hakkında, peygamberimizin hanımları hakkında çok büyük dedikodu yapıyorlar. Allah muhafaza eylesin. Onlar da pişman olurlar, tevbe ederler inşallah ıslah etsin Rabbimiz. Bizi de böyle bir duruma düşmekten Allah'ımız muhafaza eylesin.
O rivayetlerin sahih kısmı Fazileti Cüziye hakkındadır. Hmm. Cüzi fazilet konusunu açar mısınız?
Evet. Yani cüzi fazilet bir insanın bir konuda bir başkasını geçmesi anlamında. Diyelim bir Müslüman kardeşimiz, ikisi de mümin, ikisi de farz namazlarını kılıyorlar. Ama bir tanesi buna farz namazları ilave olarak namazların sünnetlerini de kılıyor. İkisi de sünnetleri de kılıyor. Öteki buna ilaveten kuşluk namazını da kılıyor. Ama o kılmıyor kuşluk namazı. O zaman o kuşluk namazını kılan kişi fazilet noktasından ondan üstün olabilir mi? Olabilir.
Evet.
Çünkü o bütün namazları beraber hepsinde eşitler. Ama bir konuda cüz'i fazilette ondan üstün. Ama öteki namazları kılanın bir de ilmi var. Ama bunun yok. Bak, onu kuşluk namazı konusunda geçmiş ama diğer o kadar çok fazla faziletleri var ki onun. İhlasında, samimiyetinde, sadakatinde. Hadi onu da geçtik. Bak, ilmi var. İlmiyle insanlara örnek oluyor. İlmiyle insanları hayırlara yönlendiriyor. Daha yetmedi. Bir de hafız. Bir de Kur'an-ı Kerim okuyor. Sürekli, her gün. Bir de şu özelliği var. Çok ama kuşluk namazını kılmıyor. Bu ise kuşluk namazını. Ne diyeceğiz biz buna? Ha, kuşluk namazı konusunda bu onu geçmiş. Peki diğer konularla birleştirdiğimizde şimdi gelelim bunu sahabeye uygulayalım. Bak, iki arkadaş bile bir konuda onu geçmekle beraber bütün konularda geçici anlamına gelmiyor. Şimdi diyelim ki İmam-ı Gazali Hazretleri binlerce insana ilim ulaştırmış ve onların o ilme ulaşmaları vesilesiyle şu kadar sevap kazanmış. Bir sahabe efendimizin bu kadar talebesi olmayabilir. Değil mi? Şimdi bu İmam-ı Gazali Hazretleri'nin bu kadar insana ilim okutması, ilim ulaştırması, bu kadar insanlara kitaplarını okutması, ilme vesile olması cüz'i fazilette bir kısım sahabeleri geçtiği anlamına gelir. Ama külli fazilette sahabeleri geçemez. Çünkü zaten İmam-ı Gazali'nin ibadetleri, sevaplar da onlara yazılıyor.
Evet.
Bunu bazı özel, mesela diyelim Bediüzzaman Hazretleri şu ilimleri, şu iman hakikatlarını bu asrın insanlarına söylemiş. Böyle bir sahabe bu kadar ilmi, bu kadar insanlara anlatmamış olabilir. Cüz'i fazilette Bediüzzaman Hazretleri sahabeleri geçmiş olabilir. Bazı sahabeleri. Değil mi? Ama külli fazilette sahabeler geçilmez. Çünkü bu ilimlerin de kaynağı onlardır. Hatta diyor ya ben diyor onların diyor bir Subhane Rabbiyel A'la secdedekine sahabeler yakın bir mana diyor bana inkişaf etti. Bir ay kadar mı diyor ibadete bak. Kendisi de bunu ifade ediyor. Dolayısıyla sahabelere külli fazilette yetişilmez toplamda.
Evet.
Ama hususi anlamda bir insan bir konuda bazı sahabelerden daha üstün olabilir. Demek ki Peygamber Efendimizin ahir zamanda gelecek bir kısım kardeşlerinin ümmetinden bir kısmının sahabeler gibi veya sahabelerden daha üstün olacağıyla ilgili müjdeleri doğrudur. Ama toplamdaki sevap değil, bazı hususi, özel kabiliyetler, maharetler ve ibadetler konusunda cüz'i fazilette geçeceği demektir.
Resmen bütününe baktığımız zaman sahabelere ulaşmak.
Yani tarihte bazı insanların ben mesela sabaha kadar namaz kılıyor. Akşama kadar oruç tutuyor. Hani sahabelerin birçoğu sabahı namaz kılmamış olsun. Bu zat belki sabahı da namaz kılma faziletinde onu geçmiş. Ama onların kıldığı bir namaz, bir namaz. Belki de ondan sonra gelecek bir insanın bütün ömründe kıldığı namazdan daha faziletli.
Evet.
İfade edebildim bilmiyorum. Sabaha kadar namaz kılma fazileti onda yok. Ama onun kıldığı namazların tamamını toplasam belki onun kıldığı bir namaza denk gelmez. Ya mesela bir örnek verelim çok hoş anlaşılması için. Yani biz ışık diyoruz. Bir ışık diyoruz yani bir tane bir şeye. Ama güneşe de ışık diyoruz değil mi? Bir projektör var. Ne kadar böyle parlak gözümüze ne kadar aydınlatıyor diyoruz. Işık. Ama şimdi güneşin ışığı da ışık. Ona da ışık diyoruz. İkisinin isminin aynı olması özelliklerinin aynı olduğu anlamına gelmez.
Evet. Cüz'i fazilette ve hususi bir kemalde mercuh, racihe, tereccüh edebilir. Bu kaideyi genişçe açar mısınız?
Mercuh, racihe, tereccüh edebilir. Mercuh kelime olarak bunun bilmesine fayda var. Başkası kendisine tercih edilmiş. Racih üstün gelen. Mercuh da o üstün gelenin altında olan.
Evet.
Peki. Mercuh, racihe, tereccüh edebilir. Ama hangi konuda diyor? Hususi bir kemalda. Mercuh, racihe tereccüh edecek. Yani normalde diyelim kendisine tercih edilen bir adam var. Üstün, faziletli mesela bir sahabi.
Evet.
Racih. Sahabe olmayanlar mercuh. Ama özel bir konuda sahabe olmayan bir kişi sahabeden daha üstün olabilir.
Hı hı.
Bu işte cüz'i fazilette ve hususi kemalde mercuh, raciye, tereccüh edebilir demek bu demek. Sahabeler normalde racihtir, üstündürler.
Evet.
Doğru mu? Sahabe olmayanlar onlardan daha aşağıdadır. Kemalat, fazilet noktasında. Ama bazen sahabe olmayan bir kişi sahabeden daha üstün olabilir. Bu caiz diyor yani. Ama cüz'i fazilette ve cüz'i kemalde.
Evet.
Bununla ilgili üstadımızın hayatından bir örnek verelim müsaade ederseniz. Bildiğiniz gibi üstad hazretlerinin makamı, konumu belli. Talebelerinden bir tanesi Hafız. Şamlı Hafız abi. Biliyorsunuz yazısı çok iyi olan bir abi. Şamlı Hafız yazısı çok güzel. Üstad hazretlerinin ise yarım ümmi. Yazısı iyi değil. Okuması iyi ama onun için yarım ümmidir kendisine. Yazısı iyi olmadığı için evet. Yarım ümmi. Hem yazısı hem okuması olmayanlara ümmi deniyor. Yazısı iyi olmadığı için yarım ümmi demiş üstadımız kendisine. Şimdi bu durumda Şamlı Hafız üstattan daha güzel mi yazı yazıyor? Evet. Ama üstad daha yüksek. Ama diyor mercuh yani Hafız Alabi racihten üstün gelen üstadımızdan yazı yazma konusunda daha üstün oluyor.
Hazreti Cüzi'ye yazı yazmak.
Evet, peki bu durumda Şamlı Hafız abi geçti mi Üstad Hazretlerini? Yazısı
her
iyi
her
diye.
Konuda geçti diyemeyiz.
Toplamda geçemez. Evet. Yazı yazma sanatında daha iyi olması üstadımızı geçtiği anlamına gelmez. Demek ki sahabe efendilerimizin sahip olmadığı bir özelliğe sahabeden sonra gelen ümmeti Muhammed'in hasreten ahir zamanda gelen bazı zatlar o özelliğe sahip olabilirler. Ama onların o konuda üstün gelmeleri Cüzi Hazret'te sahabelerden daha üstün olduğu anlamına gelmez. Ama bu konuda bundan üstündür denilebilir. Bu caiz yani. Ona delil getir değil mi? Tereccüh eder. Yani üstün gelebilir.
Evet Allah razı olsun.
Ama toplamda üstün geldiği ve geçtiği anlamına gelmez. Tabi buna verilecek yüzlerce, binlerce örnek var. Mesela bugün bir Müslüman oturduğu yerden bir günde 1000 hadis okur. Değil mi? Ama o günün şartlarında bir sahabe 1000 hadis okumak için ne kadar zaman dinleyecek, ondan dinleyecek, peygamberimizden, Ebu Bekir, Hazreti Ömer'i dinleyecek ya da Hazreti Ömer'i dinle, kendisi gidip dinleyecek peygamberimize bak. Ama bugün daha kolay. Ben daha fazla sahabeden hadis biliyorum, daha fazla hadis okudum. Daha fazla Kur'an-ı Kerim okudum diyebilir bir Müslüman.
O kadar da yayabiliyor.
O kadar yayabilir.
İletişim
çok güzel.
İmkanları.
Çok güzel. Yüzlerce medya. İnsana dağıtabilir.
Evet.
Bu konuda sahabelerden bazılarını geçtim diyebilir ama sahabeleri geçtim diyemez.
Sure-i Fetih'in ahirinde sitayişkarane tavsifat-ı Rabbaniye'ye masar ve
evet.
Tevrat ve İncil ve Kur'an'ın medih ve senasına masar olan sahabelere fazilet-i külliye noktayı nazarında yetişilemez. Örneklerle izah edebilir misiniz?
Evet. Bu fazileti külli noktası yetiştiremez sorusunun cevabını üstadımız buradan ta sonuna kadar veriyor. Yani tabiri caizse sahabelere neden yetişilemezin hikmetlerini bu dersin sonuna kadar okuyarak cevap vermek gerekiyor. Ama birkaç tane örnek verelim.
Evet.
Bir tanesi şu. Mesela diyelim ki sahabe efendilerimiz dinin evvelidir. Evvelidirler. İlk asır.
Menba, kaynak.
Kaynak, menba. Hani bir şeye sebep olan o şeyi yapan gibidir. Değil evet. mi? Madem ki ümmeti Muhammed'in yaşantılarının tamamının sebebi sahabelerdir. Öyleyse sahabelerin kendi sevapları bir de kıyamete kadar gelen, gelmiş ve gelecek. Ne kadar ümmeti Muhammed varsa, ne kadar iman edenler varsa, ne kadar faziletleri, sevapları varsa tamamı kesilmeden, eksilmeden onlara da veriliyor. Bir külli fazileti bu anlamda anlayalım. İkincisi, sahabe efendilerimiz doğrudan peygamberimize muhatap olmuşlar. Yani bir insanın güneşten ışığı, ısıyı ve renkleri doğrudan almasıyla gece aydan alması arasındaki fark neyse ikisi de güneşten geliyor. Ama biri doğrudan geliyor, biri ay vasıtasıyla geliyor. Sahabeler Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan Envar-ı İmaniye'yi, Esrar-ı Kur'aniye'yi, Esasat-ı İslamiye'yi, bütün nurları, hakikatleri doğrudan almışlar. Dolayısıyla ondan alınan feyiz, kemalat ile onun tarihte velayetten alınan arasında bu kadar fark var. Bir şey daha söyleyelim. Bir de onlar İslamet ağacının meyvelerini taze koparıp yemişler. Turfanda taze ve kemale ermiş olarak almış yemişler. Tam kaynağından içmişler. Bizler ise bu kadar uzak, bu kadar yıllar sonra, bu kadar günahların içerisine batmış, iyilikler, kötülükler, hayırlar, şeyler karışmış bir haldeyken bu İslam yaşamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla onlara külli fazilette birçok örnekler de verilebilir. Yetişmek mümkün değil. Bu sorunun cevabı için bu dersin sonuna kadar lütfen bir sefer okunmasını tavsiye ediyoruz.
Zaten hatimenin yazılış amacı da bunu ortaya koymak.
Aynen böyle. Bu cevabını... zehrin yazılma sebebi de zaten evet. Budur. Aynen öyle. Doğru.
Allah razı olsun.
Amin.
Sorularla Sözler programının değerli takipçileri, bugünkü dersimiz burada sona erdi. Bir sonraki dersimizde buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz.
Allah'a emanet olun.